eldeki avuçtakilerle. Yazan Doktor Özgün Köse, seslendiren Yusuf Duru. Çok eskidendi ama taptazeydi. Bir elinde vardı, diğerinde yoktu. Bazen görünüyor, bazen saklanıyordu. Uzak bir yerlerde, gizli bir köşede tanıdığımız biriydi. Küçük bir kasabada yaşayan Afşin, demirci ve aynı zamanda da taş ustasıydı. Atölyesinde demir dövme bıçaklar, oraklar, tırpanlar, at nalları, kapı kolları yapardı. Ama en sevdiği iş bakır keskisi ve çekici ile kireç taşını keserek yaptığı tuğlalardı. Afşin'in yaptığı işler zordu. Ustalık gerektirdiği kadar sabır ve dikkat de gerektiriyordu. Ama Afşin severek çalışıyordu. Tüm zamanını işine adamıştı. Kendi kasabasının ve komşu kasabaların en sevilen, en çok tercih edilen, bol bol takdir edilen ustasıydı. Atölyesinin sadece kapısında küçük bir penceresi vardı. Duvarlarını kendi kestiği kireç taşı tuğlalardan ördürmüştü. Kilden yapılmış kocaman kuyu şeklindeki ocağı ve davlumbazına nazaran küçücük atölyesinde çalışırken çok keyif alıyordu. Sol elindeki uzun maşası ile ocağında kızdırdığı demiri örsün üzerinde sağ elinde tuttuğu çekici ile döverken adeta ritimli bir enstrüman çaldığını hissederdi. Alnından akan terler yanaklarından süzülür, çenesinden damlardı. Keten kumaştan gömleğinin göğsü ve sırtı terden sırılsıklam olurdu. Kaşlarının ortasında hiç çözülmeyen bir düğüm, yanaklarında yaşının getirdiği oluklar vardı. Kireç taşından kayaları bakır keskisiyle keserken de sol eliyle keskisini tutar, sağ eliyle çekicini sallardı. O kadar dikkatli ve özenle keserdi ki kayaları, yaptığı bütün tuğlalar aynı ölçülerde olurdu. Afşin için çalışmak, nefes almak demekti. Kalp atışı demekti, yaşamak demekti. Başka türlü nasıl yaşanır bilmiyordu ki, başka türlü hiç yaşamamıştı ki, çalışmadan yaşayamazdı ki. Diğer günlerle aynı olan bir günde, Afşin atölyesinde duvarın dibindeki minderine oturmuş, kasabanın berberinin yaptıracağı yeni evi için taş kesiyordu. Atölyesinin kapısı 3 sefer tıklatıldı. Afşin şaşırdı. Çünkü kasabalılar ve komşu kasabalılar Afşin'in kapısını çalmadan girerlerdi. Afşin'in kapısı herkese açıktı, bunu herkes bilirdi. Şaşkınlıktan elindeki işini bıraktı, yüzünü kaldırdı, gözlerini kapıya dikti ve kısık bir sesle ''Buyurun'' diyebildi. Kapı yavaşça açıldı ve kapıda başındaki başlıktan ayak topuğuna kadar ceviz yeşili kök boya ile boyanmış pelerini olan bir kadın silüeti belirdi. Aynı zamanda açılan kapıdan kadının bedeninin etrafından içeriye ışık süzmesi hücum etti. Güneş ışığı kadının arkasından atölyenin içine aktığı için gelen kadının yüzünü seçemedi Afşin. İkisi de bir süre birbirlerinin konuşmasını beklediler. Afşin şaşkınlığından susmaya devam etti, sessizliği kadın bozdu. ''Merhaba, benim adım İğnem. Çok uzaklardan geliyorum. Geçtiğim her yerde en iyi demirci ustasını aradım. Hislerim ve ayaklarım beni size getirdi. Benim 2 tane bakır bilekliğe ihtiyacım var. Benim için yapar mısınız?'' diye sordu. Afşin dikkatini toplayıp kadının söylediklerini anlamaya çalıştı. Size yardımcı olmak isterim ama ben demir ustasıyım. Demir dövüyorum diyebildi. İğnem demiri döven bakırı da dövebilir. Lütfen bana yardımcı olun. Sizi buluncaya kadar, buraya gelinceye kadar çok dolaştım, çok bekledim dedi. Afşin o güne kadar hiç görmediği, tanımadığı, yüzünü bile seçemediği kadına karşı nedense bir yakınlık hissetti. Ellerinin terlediğini, hızlı hızlı nefes aldığını ve kalbinin çarpıntısını fark etti. Derin bir nefes alıp, "Size gerçekten yardımcı olmak isterim. Bakırı dövebilsem bile dövecek bakırım yok ki," diyebildi. İğnem çaresizliğinin verdiği cüretkarlıkla, "Anlıyorum ama elinizdeki bakır keskiden benim için ihtiyacım olan bileklikleri yaparsanız size minnettar olurum," diye ısrar etti. Afşin tek bakır keskisinden vazgeçemezdi. Ondan vazgeçmek demek, taş kesmekten vazgeçmek demekti. Yaşamaktan, nefes almaktan vazgeçmek demekti. Zihninden "hayır" olarak gelen cevabı, dudaklarından "tamam. Madem ki o kadar çok ihtiyacınız var, keskimden sizin için iki tane bileklik yapacağım" olarak çıktı. İğnem, "Çok teşekkür ediyorum. Bunun benim için anlamını tarif edebilmem mümkün değil. 7 gün sonra tekrar geleceğim," dedi ve arkasını dönüp gitti. Afşin atölyesinde bir başına kala kalmıştı. O güne kadar atölyesinde hep bir başınaydı ama bunu ilk defa fark etmişti. Bakır keskisine baktı ve kendi kendine, "Elimde avucumda olan tek bakır keskim bu," diye düşündü. Sonra hiç düşünmeden kuyu şeklindeki ocağında sönmek üzere olan kömürleri körükle harladı. Kömürler kor ateş kızılına dönmüştü. Ocağın sıcaklığı bütün atölyeyi sarmış, ısıtmıştı. Afşin sol elindeki uzun maşayla tuttuğu bakır keskisini kömürlerin arasına, kızıl ateşin içine daldırdı. Keski sıcaktan yumuşamaya başlamıştı bile. Afşin'in gözü bakır keskideydi ama aklı ve kalbi az önce gelen kadındaydı. "Adım İğnem," demişti. Ne demekti acaba İğnem? Yüzünü de hiç görmemişti. Nasıl birisiydi acaba? Afşin'in tüm dikkati kadındaydı. Maşayı sımsıkı tuttuğu eli farkında olmadan gevşedi, maşanın ucu açıldı ve bakır keski maşadan kayıp kor gibi sıcak kömürlerin içine düşüverdi. Afşin kömürlerin arasından bakır keskiyi yine hiç düşünmeden boşta kalan sağ eliyle avuçladı ve o güne kadar hiç hissetmediği, tarifi mümkün olmayan bir acıyla eli sımsıcak keskiye yapıştı, kor gibi yanan kömürlerin sıcağı derisini kavurdu. Can havliyle elini ocaktan çıkardı, elinde tuttuğu bakır keskiyle beraber elini, dövdüğü demirleri soğutmak için ocağın yanında duran içi su dolu tahta kovaya soktu. Elini suya sokmasıyla birlikte, hem keskiden hem de elinden buhar dumanı püskürdü. Yükselip yüzünü kapladı. Burnuna yanan etinin kokusu doldu. Acıdan avazı çıktığı kadar bağırdı. Vücudu tırnaklarına kadar kasıldı. Hayatında ilk defa acıdan ağladı. Birkaç saat öylece bekledi. Elindeki acı tüm vücudunda zonkluyordu. Kalbi adeta elinde atıyordu. Sonra derin bir nefes aldı. Suyun içindeki avucunu açtı. Kömür ateşinde yumuşadığı için eğri büğrü hale gelen bakır keski avucunun içindeki derileriyle beraber kovanın dibine düştü. Afşin elini çıkardı. Bir süre sadece eline baktı. Parmaklarının birbirine yapıştığını fark etti. Açmaya çalıştı ama parmaklarındaki etler ayrılmıyordu. Eli hala acıyordu ama kalbi de acımaya başlamıştı. Çekicinin sapını tuttuğu sağ eli bu haldeyken bir daha demir dövemez, tuğla kesemezdi. İğneme söz verdiği bakır bileklikleri de yapamazdı. Bu sefer çaresizlikten ağladı. Gözlerindeki tüm yaşlar akıncaya kadar, göz pınarlarındaki son gözyaşı tanesi de süzülünceye kadar ağlamaya devam etti. Sonra elini sardı, kat kat sardı, defalarca dolayarak sardı, hiç açılmamak üzere sardı. Ertesi gün yeni kesilmiş tuğlalarını almak için kasabanın berberi Bumin geldi atölyesine. Afşin'i o halde görünce ne olduğunu sordu. Afşin başından geçenleri anlattı ve artık demir dövemeyeceğini, tuğla kesemeyeceğini söyledi. Afşin'in başından geçenleri berberin öğrenmesi demek, tüm kasabanın hatta komşu kasabaların öğrenmesi demekti. Bumin'in berber koltuğuna oturanlar duydukları olayı tekrar tekrar sorup anlattırıyorlardı, sonra da kendilerince yorum yapıyorlardı.
Afşin de bakır bilekliği yapmayı kabul etmeseymiş canım.
Madem ki bakır keski kor gibi yanan kömürlerin içine düşmüş, masa dururken ne diye eliyle alıp çıkarmış?
Biz de onu usta bilirdik. Nasıl da düşürmüş bakırı ateşe.
Kasabanın berberi Bumin, berber koltuğunda tıraş olan, bir yandan da kendilerince ahkam kesen herkese aynı cevabı veriyordu.
Sizin de başınıza beklenmedik şeyler gelebilir. Canınız yanabilir. Sadece kendinizi rahatlatmak için böyle konuşuyorsunuz ama böyle konuşmak sizin başınıza böyle şeyler gelmesini engellemez. Sakın gidip Afşin'e de bu tarz şeyler söylemeyin. Derdine derman olmazsınız. Sadece yarasına tuz basarsınız.
Afşin 7 gün boyunca hiçbir şey yapmadan bekledi. Elinde acı, kalbinde çaresizlik, ruhunda boşlukta. 7 gün sonra iğnem tekrar geldi. Atölyenin kapısını yine 3 defa çaldı. Sessizlikten başka hiçbir şey duyamadı ama yine de kapıyı açıp içeri girdi. Afşin'i duvarın dibinde, yerdeki minderde otururken gördü, elindeki sargıyı fark etti, gözleri karşıdaki duvarın önündeki tahta masanın üstünde duran eğri büğrü haldeki bakır keskiye ilişti. Neler olduğunu tahmin etti. Afşin'in yanına oturdu ve sadece bekledi. Afşin o gün ve o gece hiç konuşmadı. İnem beklemeye devam etti. Ertesi sabah Afşin sessizliğini bozdu. Olanları anlattı. Tekrar ağlamaya başladı.
Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Elim bu haldeyken, elimin derileri lime lime dökülmüşken, parmaklarımın etleri birbirine yapışmışken, sana söz verdiğim bileklikleri yapamam. Artık hiçbir şey yapamam. Elim bir daha eski haline dönmeyecek,
dedi. İnem pelerinin başlığını omuzlarına indirdi. Afşin, iğnemin kestane rengi dalgalı saçlarını, buğday rengi tenini, pembe yanaklarını ve pembe dudaklarını, kahverengi gözlerini ilk defa gördü. İnem Afşin'e gülümseyerek baktı. Afşin kalbinin tekrar attığını hissetti. İnem Afşin'e şefkatle bakarak konuşmaya başladı. Söylediklerinden sadece elinin bir daha eskisi gibi olmayacağı doğru. Diğer söylediklerin sadece senin inandıkların. Sen nasıl inanırsan öyle olur. Afşin, ben gerçekleri söylüyorum. Ben istemez miyim elimi eskisi gibi kullanabilmeyi, eskisi gibi demir dövebilmeyi, tuğla kesebilmeyi, en çok da sana söz verdiğim bakır bileklikleri yapabilmeyi, diye sitem ve hüzünle karışık duygularla cevap verdi. İnem Afşin'e, ben de senin yaşadıklarının benzerlerini yaşadım. Geldiğim köy kayalıklardan oluşan bir yamaçtır. Yamacın tepesindeki kayaların arasındaki kovuklarda bal arıları yuva yaparlar. Benim tarlam, tabanım yoktu. O yüzden ineğim, koyunum da yoktu. Sadece küçük bir bostanım ve tavuklarım vardı. Dik kayalıklara tırmanıp aralarındaki kovuklardan bal toplayıp satardım. Bu sayede geçimimi sağlardım. Keskin kenarlı dik kayalara tırmanırken düşmemek için kendimi belimden iple kayalara bağlardım. Bir gün bel bağladığım kayanın kenarı o kadar keskinmiş ki beni tutması gereken ipi kesti, bel bağladığım ip elime geldi. Metrelerce aşağıya düştüm, yuvarlandım. Düşerken ellerimle tutunmaya çalıştım, ellerim paramparça oldu, bileklerim kırıldı. Ellerimi ve bileklerimi sardım. Aylarca kimseyle konuşmadım. Sonra ellerimdeki yaralar iyileşti. Bileklerimdeki kırıklar kaynadı ama ellerimi ve bileklerimi kendim sardığım için sararken kemiklerimi düzeltemedim. Aynı senin ateşten çıkardığın bakır keski gibi benim de bileklerim eğri büğrü. Bu haliyle kayalara tırmanamıyorum. Aylarca çaresizliğime ağladım. Sonra bal toplarken gördüğüm bir mağara aklıma geldi. Oraya gidip tek başıma kalmak istedim. Mağaraya girdiğimde içerisi çok karanlıktı. Önce hiçbir şey göremedim. Bir süre sonra gözlerim karanlığa alıştı ve mağaranın içinde üzeri örtülü bir şey olduğunu fark ettim. Önce örtüyü kaldırmaya cesaret edemedim. Bir süre bekledim. Sonra cesaretimi toplayıp örtüyü kaldırdım. Örtünün altından kapkara bir ayna çıktı. Aynada kendime, ellerime, bileklerime baktım. Bileklerim yamuktu, eski gücü yoktu ama hala benim bileklerimdi. Bileklerime güç katabilmek için bakır bileklikler yaptırmaya karar verdim ve yolum beni sana getirdi. İnem sonra da mağaranın yerini Afşin'e tarif etti. Tekrar geleceğini söyleyerek atölyeden çıktı ve gitti. Afşin bir süre mağaraya gidip gitmemekte kararsız kaldı. Acaba elimi tekrar kullanabilir miyim? Parmaklarım tekrar birbirinden ayrılır mı diye düşünüyor, aynı zamanda da aynada eline tekrar bakmaktan korkuyordu. En sonunda mağaraya gitmeye karar verdi, yollara düştü. İnemin tarif ettiği yerde gerçekten de bir mağara buldu. Derin derin birkaç nefes alıp mağaradan içeriye girdi. Önce hiçbir şey göremedi. Burnunda mağaranın ıslaklığını hissediyordu. Tüm vücudu mağaranın soğuğundan ve korkusundan titriyordu. Birkaç saat sonra gözleri mağaranın karanlığına alıştı, biraz daha ilerledi ve iğnemin tarif ettiği üzeri örtülü aynayı buldu. O da bir süre örtüyü kaldırmaya cesaret edemedi ama sonra tekrar derin bir nefes alıp örtüyü sıyırdı, yere indirdi. Örtünün altından kapkara bir ayna çıktı. Aslında aynanın mağara karanlık olduğu için kapkara göründüğünü anladı. Aynada kendisine ve sargılı eline baktı. Elindeki sargıyı çözüp çözmemekte hala tereddüt ediyordu. Sonra iğnemi düşündü. Kalbi yine ısındı. Kalbine cesaret doldu. Elindeki sargıları döndüre döndüre açmaya başladı. Ne kadar da çok sarmıştı farkında olmadan, ne kadar da uzun süredir açmamıştı sargıları. Sargıları tamamen açtığında aynada eline baktı. Elinin derilerinin eciş bücüş, eğri büğrü iyileştiğini fark etti. Ama parmakları hala yapışıktı, hala birbirinden ayrılmıyordu. Bir an oraya boşuna geldiğini düşünmeye başladı. Çaresizlik tekrar kalbine çöreklendi. Sonra eline tekrar baktı. Elinde çekiciyle demir dövdüğü ve çekiciyle keskisine vurduğu günleri hayal etti. Hayali adeta gözünde canlandı. O anda heyecanla bir şeyi fark etti ve heyecanından çığlık attı. Demir döverken ve taş keserken çekicinin sapını tutmak için zaten parmaklarını yan yana birleştiriyordu, bitiştiriyordu. Parmaklarını birleştirerek sımsıkı tutuyordu çekicinin sapını. İnem doğru söylemişti. Gerçek olan sadece parmaklarının yapışık olduğuydu. Geri kalanlar sadece kendisinin inandıklarıydı. Kendisini neye inandırırsa öyle olacaktı, öyle yaşayacaktı. Afşin atölyesine döndü. Ocağını tekrar yaktı. Sol elinde tuttuğu maşasıyla eğri büğrü haldeki bakır keskisini tekrar kor alevlerin içine daldırdı. Ateşten yumuşayan bakırı sağ elindeki çekici ile bir davul çalar gibi defalarca dövdü, dövdü, dövdü. İki tane çok güzel bakır bileklik yaptı. Kırmızı kadifeden bir örtüye sardı. İğnemin gelip bileklikleri almasını beklemeye başladı. Onar ermiş muradına, bizler de bakalım mı üzeri örtülü aynalarımıza?